Ayrım 6.
Tuğlaları sıvanlamış, balkonları eğri büğrü, köydeki evlere benzemeyen saçma sapan bir bina. Roxy babasının o evi Almanya'ya gidememiş olan köylülerini ezmek ve onlara artık mühim ve zengin adam olduğunu anlatmak için diktiğini biliyor. İşte Roxy'nin ailesi ve diğer hayvanları böyle. Erkekler kötü, kadınlar daha da kötü. Rukiye insanların zehirli olduğuna inanıyor ama dişileri daha zehirli. Kadınlar sözlerini bir yakınlık, bir halden bilirlik zehrine bulayarak olmadık şeyler söylüyorlar küçük Rukiye'ye. Orana hiç dokunma, sonra kurtlar çıkar. Okulda Almanlara yaklaşma, sonra cehennemde yanarsın. Daha ilk sözü edildiği günden beri Rukiye orası için neye benziyor ki bu kadar önemli diye merak etmiştir. Çocukluğunda banyoda kapıyı kilitleyip eline küçük bir ayna alıp bacaklarının arasını iyice bir kontrol etmesi de bu yüzden. Bu muayeneden hiçbir şey anlamasa bile. Niye herkes bunu konuşuyor? Niye herkes bu kadar bunun üstünde duruyor? Cevabını bilmesi olanaksız sorular bunlar. Daha sonra okuldaki cinsellik derslerinde her şeyi öğretiyorlar ama zaten buna gerek kalmıyor. Arkadaşlarının elindeki porno resimler, dergiler, bir yol gösterici, bir kılavuz gibi. Rukiye'nin yaşı büyüyüp de dışarıdaki ilişkileri çoğaldıkça ailede baskıyı arttırıyor. Cumartesi akşamları okuldaki kızlarla oğlanların dans ettiği diskoya gitmek için kıvranıyor ama bırakmıyor babası. Orospular gider oraya diyor. Diskoya gitse nasıl karşılanacak? Alay mı edecekler onunla yoksa hiç mi içeri almayacaklar? Onu da bilmiyor. Ama yüreğinin kanatlarını titreten bu istek için ilk engel babası. Babasının ölmesini istiyor Roxy. Geceleri yatağında bunun için var olup olmadığını bilmediği bir tanrıya dua ediyor. O kadar çok dua ediyor ki kabul ediliyor bu dilek. Ama ufak bir yanlış anlamayla. Babası yerine anne söylüyor. Zaten hastalıklı, gözlerinin feri sönmüş, başına bir çatkı dolayıp sabahtan akşama kadar yandım anam diye kendine oradan oraya atan ve her an ölmesi beklenen kadın ölüyor. Cesedini bir tabuta koyup Türk Hava Yolları uçağının bagaj kısmına yerleştiriyorlar. Memleketteki cenaze töreni ölü sahiplerinin Almanya'da çalışan zenginler olması dolayısıyla bir para kapma yarışına dönüşüyor. Fırsatı kaçırmak istemeyen hocalar birbirlerine karşı seslerini yükselte yükselte Kur'an okuyorlar. Roxy, madem bu kadar sıkıntı çekecektik, hiç olmazsa zavallı annem değil de babam için çekseydik bunları diye düşünüyor. Oysa babasında hiç o göz yok. Yıllardır durup dinlenmeden çalışmasına rağmen domuz gibi sağlıklı, siyah bıyığını burup duruyor. Bunu ona söylesem diyor, domuz gibi, domuz gibi. Babası bir domuz gibi yemek yiyor, bir domuz gibi horluyor ve karısının ölümünden 3 ay sonra evlendiği Alman kadına gece sabahlara kadar bir domuz gibi düzüşüyor. Roxy'nin hayatı daha da zorlaşıyor artık. Alman kadın yolunmuş ve tütsülenmiş hindilere benziyor ona göre. Ne olacaktı ya diye düşünüyor. Babam gibi bir hayvana Claudia Schiffer mi varacaktı? Başka türlü koca bulması ihtimali olmayan bu hindiden başka kim gelirdi böyle kusmuk gibi bir eve? Bembeyaz cildi, aynen yolunmuş hindi gibi. Pul pul, benek benek. Gözlerinde bön bir bakış var ama hiç de bön değil. Hatta kurnaz denilebilecek bir taşralı dul. Daha ilk günden birbirlerine düşman oluyorlar. Ute ona analık taslamaya, üzerinde otorite kurmaya çalışıyor. Roxy ben deliyim diye bağırıyor ona avazı çıktığı kadar. Deliyim ben. Ich bin verrückt. Anladın mı? Kadın korkuyor. Bu sefer yapacaklarını el altından yapmaya başlıyor. Bir akşam yemek yerken Rukiye'nin büyüyen göğüslerini gösteriyor babasına. Artık kızına doğru dürüst bir şeyler giydirmesinin vakti geldiğini söylüyor. Adam kızın kazaktan fırlamış göğüslerine bakıyor. İri değiller ama sert oldukları için başları ince kazağa deler gibi. Baba kıza bağırıp çağırıyor. Orospu mu olmak istiyorsun ha? Orospu mu olmak istiyorsun? Ertesi günden itibaren böyle şeyler giymemesi gerektiğini haykırıyor. O hafta sonu uzun cumartesi. Yeni karısıyla birlikte Hertie'ye gidip ergenlik çağındaki kızına harp zamanından kalma gaz maskelerini andıran sert, kaba sütyenler ve kusmuk renkli kalın kazaklar alıyor. Herhalde ucuzluktaki en kötü mallar bunlar. Roxy bunları giydiği zaman ağlıyor ama beterin beteri var diye düşünüyor. Çünkü bazı arkadaşlarının babaları kızlarını kafalarını örtmeleri için zorluyorlar. Hiç olmazsa kendi babasının böyle bir şartı yok. O da şimdilik. Babalarının korkunç baskısına dayanamadıkları için intihar etmek isteyip de başaramayan, komaya giren ve hayat ile ölüm arasında asılı kalan ikiz kız kardeşler gibi olmak da var. Ama bunca sıkıntı, aşağılanma ve üzüntü arasında al sana bir sürpriz. Sınıftaki Alman oğlanlar bayılıyorlar Roxy'ye. Bunu onların istekli bakışlarından anlıyor. Arkadaşlarıyla sokakta yürürken, okulun köşesindeki Ice Cafe'den yumuşak İtalyan dondurması alırken erkeklerin onu kuşatan bakışlarıyla karşılaşıyor. Ta derinlerinde bir ürkme, bir korku. Sonra alışıyor ve rahatlıyor. Mağazaların önünden geçerken koyu renkli camlara yansıyan görüntüsünü süzüyor. İncecik ve ufak tefek bir beden, omuzlarına dökülen siyah saçlar. Neresini beğendiklerini pek de anlamıyor Roxy. Çünkü o caddelerde yürüyen Alman kızlar sınıftakiler gibi boylu boslu ve sarışın. Duru bir tenleri var ve yanakları şeftali renginde. Kendi dudakları onlarınki kadar kırmızı değil. O kızlarla yarışamaz. Mümkün değil yarışamaz. Ama demek ki kendisinde de Alman erkeklerini çeken bir hava var. Ne olduğu tam bilemiyor ama hissediyor bunu. Zaten anlaması çok sürmüyor. Onca hoşlandığı ama öpüşürken kaçıp gittiği, o günden beri de uzak durduğu Ruhem yerine kıvırcık kızıl saçlı bir Alman oğlan yapışıyor yakasına. Sipsivri bir şey. Roxy'nin hoşlandığı söylenemez. Ama ona öyle şeyler söylüyor ve bakışları öylesine sevecenliğe muhtaç gibi görünüyor ki Roxy hiçbir şey düşünmeden, daha karar bile vermeden onunla çıkmaya başlıyor. Ailesinden gizli saklı görüşmeler, koklaşmalar, sarılmalar. Mein Schatz, meine hübsche Roxy, kediciğim, güzel Roxy'ciğim. Sonra sıra kaçınılmaz bir noktaya, Marislerin evindeki odada ateşli öpüşmelere ve arkasından yatağa girmeye geliyor. Ama o zamana kadar Roxy çoktan kararını vermiş bile. Bu bekaretten kurtulacak. Bir an önce kurtulacak. Kendisini boğan, bağlayan, içine sıkıntılar salan her şeyin simgesi o bekaret denilen şey. Nasıl olup bittiğini anlamıyor bile. Moritz'in heyecanını görüyor sadece. Bir de çırpınmalarını. Hiçbir şey hissetmiyor. Hayatındaki bu önemli değişiklik ancak 1-2 dakika sürüyor ve Roxy o akşamüstü eve giderken suçluluk falan değil ama garip bir tatsızlık duyuyor içinde. Moritz'in teninden tenine geçen ekşimsi bir koku. Bir de yıpranmışlık duygusu. Ben deliyim diyor kendi kendine. Ben deliyim. Bu cümleden güç alıyor gibi. Ich bin verrückt. Moritz'le 1-2 kere daha buluşuyor ama içinde ona karşı hiçbir şey yok. Ne bir heyecan, ne bir titreme, ne de sarılmalarından hoşlanma hali. O sırada Joachim sınıftaki iri yarı kızlardan biriyle çıkıyor. Birkaç kez onları öpüşürken görüyor Roxy. Yine bir şey hissetmiyor. Aşk diye ballandıra ballandıra göklere çıkardıkları şeyin ne olduğunu anlayamıyor bir türlü. Kendisinde bir eksiklik olduğunu, deli olduğu için aşkı hissetmediğini düşünüyor. Ama çevresine bakınca bütün kızların ve oğlanların böyle olduğuna karar veriyor. Birbiriyle öpüşüyor, yatıp kalkıyor, öz sularını birbirine karıştırıyorlar ama hiçbirinde öyle yanıp yakılan bir hal yok. Zaten sık sık da değişiyor eşler. Bir hafta bir oğlanla yatağa giren kız, ertesi hafta beline sarılmış başka bir oğlanla eski sevgilisinin yanına gidiyor. Gülüşüyorlar. Aşk bu mu diye düşünüyor Roxy. Herhalde bu. Başka türlüsü olmadığına göre ortalıkta. Demek ki aşk diye atıp tutanlar yalan söylüyor. Bir süre sonra Morris'le ilişkisi kendiliğinden sona eriyor. Konuşmadan, bir karar vermeden, ayrılalım falan demeden. Görüşmeleri giderek seyrekleşiyor. Sonra sınıftaki diğer arkadaşlardan birine dönüşüyor Morris. Sanki ne o yatağa girdiler ne de o işleri yaptılar. Her şey öylesine olağan, sıradan ve normal ki insanın uykusunu getirecek, esnetecek kadar doğal. Ailesinin ve diğer hayvanların olup bitenlerden hiç haberi olmuyor. Sadece yolunmuş şimdi Ute'nin nefret dolu bakışları ve neredeyse kızını babasından kıskanan halleri içine sıkıntı veriyor. Adamı durmadan kıza karşı kışkırtıyor. Ne yapsa kabahat. Adam her akşam ağız dolusu bağırıyor, hakaret ediyor, tehditler savuruyor. Dayanamıyor Roxy. Şu evi yaksam da hepimiz geberip gitsek diye geçiriyor aklından. Ama ne kadar deli olursa olsun böyle bir eyleme geçmek zor. Bunun yerine başka bir çılgınlık yapıyor. Uzaktan akrabası olan, kendisinden 2 yaş büyük Naciye ile okuldan kaçıyor bir gün. Naciye 14 yaşındayken memleketten getirilen beşik kertmesi bir oğlanla evlendirilmiş, 1 yıl evli kalmış ama sonra ne olduysa olmuş boşanmışlar. Oğlan memlekete geri gitmiş. Ayrıntıları bilmiyor Roxy ama Naciye'yi daha sonra Alman devletinden burs almak için okula başlattıklarını biliyor. Naciye okulun yakınından geçen tramvayı gösteriyor. Atladık mı 5-10 dakikada Düsseldorf'ta oluruz diyor. Şehrin ünlü bulvarı Königsallee moda dükkanlarını dergilerden fırlamış gibi giyinmiş kadınları anlatıyor. Roxy nasıl olsa deliyim diyor. Hadi gidelim. Tramvaya biniyorlar. Biletleri Naciye alıyor. Daha sonra Düsseldorf'ta nehir kıyısındaki bir kahvede yedikleri dondurmaları da Naciye ısmarlıyor. Bembeyaz şemsiyelerin gölgesinde nefis bir yer. Çok genç ve çok yakışıklı Alman oğlanlar garsonluk yapıyor burada. İncecikler, sarı kalkülleri gözlerinin önüne dökülmüş. Masalarda şık, geniş kenarlı beyaz şapkalar giyen tayörlü kadınlar oturuyor. Yanlarında lüks butiklerin çantaları, minik beyaz köpekleri. Garsonlarla tanıştıkları belli çünkü epey sohbet ettikleri görülüyor. Şık kadınlar kendilerine ne istediklerini soran garsona bir iki espri yapıp gülüyorlar. Çocuk da oradan buradan bir iki kelime ediyorlar. Roxy Naciye'nin bir sürü parası olduğunu, cebinden tomarla para çıkardığını görüyor hayretle. Paraları nereden bulduğunu soruyor. Çünkü kendisinde şiddetle ihtiyacı var buna. Naciye kıkır kıkır gülüyor. Bir süre hiçbir şey söylemiyor. Sonra ona bir şey göstereceğini söyleyip masadan kalkıyor. Birlikte yürüyorlar. Naciye Roxy'den daha uzun ve daha dolgun bir kız. Roxy'yi bir dükkanın önüne götürüyor. Vitrininde çıplak kadın resimleri, seks aletleri falan olan o malum dükkanlardan biri. Neonlar ve kıpkırmızı XXX harfleri yanıp sönüyor. Roxy hiç içine girmese de bu dükkanları çocukluğundan beri biliyor ama Naciye'nin kendisini niye oraya getirdiğini anlayamıyor. Ne yapacağız burada diye soruyor. Naciye binmiş bir edayla gel diyor, içeri girelim. Gün ışığı görmeyen suni ışıklarla aydınlatılmış dükkana giriyorlar. İçerisi plastik kokuyor. Tezgahların önünde birkaç adam televizyon ekranlarında filmler. Roxy yine ne yapacağız burada diye soruyor. Naciye ben parayı buradan kazanıyorum diyor. Kimseye söyleme öldürürüm. Hiç kimse bilmiyor ama haftada 2 gün öğleden sonraları buraya geliyorum. Sen benim sırdaşımsın. Kimseye söyleme. Vallahi öldürürüm. Roxy iyice afallamış bir halde, peki burada orospuluk mu yapıyorsun diye soruyor. Hayır hayır diye atlıyor Naciye. Orospuluk falan değil. Hiçbir erkeğe dokunduğum yok. Sadece bir camın arkasına girip soyunuyorum. Biraz oramı buramı oynatıyorum. Bir sürü para veriyorlar. Seyreden erkekler var ama görmüyorum bile onları. Bunda ne kötülük var ki? Hadi buradan çıkıp gidelim diyor Roxy. İğrenç kokuyor. Naciye, ben gidemem. Biraz sonra içerideki camın arkasına gireceğim, soyunacağım. 10 dakika sonra çıkacağım. Biraz bekledikten sonra 1-2 sefer daha yapacağım aynı şeyi. Toplam 2 saat. Burada kalmak istemiyorsan dışarıda bekle beni. O biraz önceki kahvede mesela. Sonra gelip seni alırım, beraber döneriz. Bu sırada bir erkek sesi anonsal yapmaya başlıyor. Gelip seyredin diyor. The Exotische Türkin Ayşe. Bazı erkekler arkaya doğru yöneliyor. Roxy oradan çıkıyor. Nehir kıyısındaki kahveye gidiyor. Bu sefer beyaz şemsiyelerin değil, kestane ağaçlarının şahane gölgesine oturuyor. Başka bir garson geliyor yanına. Wasser bitti. Su lütfen diyor. Biraz sonra Apollinaris şişesi önünde. Bu suyu içerken Naciye'yi düşünüyor. O anda ne yaptığını gözünün önüne getirmeye çalışıyor. Neresine kadar açıyor acaba? Her şeyini mi gösteriyor? Orasında mı? Ailesi bu durumu bilse Naciye'yi öldürür. Amma da cesur kızmış diyor. Şu işe bak sen. Düsseldorf'ta erkeklerin önünde soymak ha? Kolay iş değil. Naciye onu niye Düsseldorf'a getirdi acaba? Artık bu sırrı yalnız başına taşıyamadığı bir sırdaş aradığı için mi? Yoksa kendisini de aynı işe sürüklemek istediğinden mi? Aklına bu da geliyor doğrusu. Belki de oranın sahipleri senin gibi Türk kızlarını getir sana para verelim demişlerdir. Niye olmasın? Kapalı, dindar Türk kızların orasını burasını seyretmek istiyordur Almanlar. Sonra bu işi kesinlikle yapamayacağı kararına varıyor. Ben deli olmasına deliyim ama yine de bu işi yapamam diye düşünüyor. 2 saat sonra Naciye geliyor kırıta kırıta. Bir neşeli, bir keyifli, sorma gitsin. Ne oldu ki diyor. Banyoda soyunur gibi soyundum. Neyim eksildi ki? Ne kimse bana dokundu, ne ben kimseye. Suratlarını bile görmedim. Kendi kendime soyundum. Banyoda soyunur gibi. Neyim eksildi ki? Roxy, doğru diyor. Sahiden neye eksildi ki? Banyoda soyunur gibi. Cebinde de bir avuç para. Tramvaya binip Duisburg'a dönüyorlar. Roxy gece yatağında Naciye'yi düşünüyor. Belki de hak veriyor ona. Nesi eksildi ki? Morris'in yaptıkları kendisinden bir şey eksiltti ama Naciye'ye kimse el sürmüyor bile. Sonra böyle bir şey yapmam ama yapacak olsam bile acaba beni beğenirler mi, beni isterler mi diye düşünüyor. Naciye'nin kocaman göğüsleri, dolgun kalçaları var. Bende hiçbiri yok bunların. Küçük göğüsler ve düz kalçalar. Hatta biraz çocuk gibi. Acaba beni beğenir de soyunmam için para verirler mi? Ertesi gün Naciye ile birlikte okula gidiyorlar. Oradan buradan konuşuyorlar. Düsseldorf sözü hiç geçmiyor. Ama bir gün sonra Naciye okuldan yine yok oluyor. Roxy sınıfta yine düşünüyor. Şu anda neresini açıyor acaba? Her yerini mi gösteriyor? Banyodaki gibi. Roxy'nin okul dışındaki saatleri bomboş geçiyor. Sokaklarda dolaşıyor, parklarda oturuyor. Erkek arkadaşı yok. Naciye'den başka arkadaşı da pek yok ya. Düsseldorf macerasından sonra onu da eskisi kadar sık görmüyor. Bu yüzden sürekli tek başına. Yalnızlık canına tak ediyor. Eve gitmek istemiyor çünkü ev zehirli. Sinemaya gitmeye parası yetmiyor. Babasının her seferinde kendisini aşağılayarak verdiği 3-5 kuruş hiçbir şeye yetmiyor zaten. Bu yüzden sokaklarda parasız pulsuz sürtüp duruyor. Geceleri yatağında Naciye'yi düşünüyor. Ne kadar para alıyordur acaba? Biriktirmeye yetecek kadar mı? Acaba paraları nerede saklıyor? İyi ama bir süre sonra haftada 2 gün okula gitmediği çıkacak ortaya. O zaman ne yapacak? Ağabeyleri döve döve kemiklerini kırarlar vallahi. Ev yine cehennem gibi. Ute onun eve erken gelip küçük kardeşlerine bakmasını istiyor. 3 küçük çocuk. Evin içinde her şeyi birbirine karıştırmakla meşgul. İkisi öz kardeşi, biri de Ute'nin çocuğu. Eve gidecek gücü yok. O zehirli havayı solumaya dayanamayacak. Ayaklarına kara sular inene kadar yürüyor. Issız caddelerdeki köpek boklarına basmamaya dikkat ederek belki yüzlerce kez geçtiği yollardan tekrar geçiyor. Yüzlerce kez gördüğü vitrinlere tekrar bakıyor. Bir gün parktaki banka oturup intihar etme yollarını düşünüyor. Kendini öldürmenin uygun bir yolunu bulamıyor. Zaten intiharı düşündüğü anda bile intihar etmeyeceğini biliyor. Edemez. Elinden gelmez. Mümkün değil. Ama intihar edecekmiş gibi düşünmek, ayrıntıları hesaplamak onu rahatlatıyor. Dünya yüzünde yaşayan milyarlarca insan ayrı, Rukiye ayrı. Herkes doğru, o yanlış. Herkes akıllı, o aptal. Bu yüzden hep kaybediyor. Kimse onun çektiklerini çekmiyor. Demek ki kendisinde bir yanlışlık var. Rukiye'nin dudaklarının kıyısına o yaştaki gençlerden beklenmeyecek hüzün çizgileri oturuyor. Yüzü gülmeyi unutuyor. Durmadan kendini suçluyor. Durmadan kendini aşağılıyor. Dünyada hiçbir değeri olmayan tek insan olduğunu düşünüyor. Zaten Naciye'ye oraya beni de götür demesi bu kendini aşağılama döneminin sonuna rastlıyor. Kendi gözünde değeri o kadar düşmüş ki artık insanlar onun çıplak görse ne fark eder, görmese ne fark eder. Bu noktaya gelişi kolay olmuyor. Önceleri yapılan işi düşünmeden sadece parayla neler yapılabileceğinin hayalini kuruyor. Para kaçış demek. Para o evden kurtuluş demek. Yapılacak işi hiç düşünmüyor. Nasıl olsa yapmayacak ama düşünmekte. Hayal kurmakta ne sakınca var? İntihar planları gibi hiçbir zaman gerçekleşmeyecek bir rahatlama oyunu bu da. Ama zamanla bu fikre alışıyor. Naciye haklı diye düşünüyor. Oramı buramı göstersem neyim eksilecek? Zaten birçok Türk kızı bu işi yapıyor. Hatta daha beterlerini de yapıyorlar. Akşam gazetelerinin küçük ilan sayfaları müşteri arayan Türk kızlarını tanıtan ilanlarla dolu. Porno filmlerinde oynayan kızlar var. Bunlar okulda hep konuşuluyor. Oğlanlar seyrediyor bu filmleri. Roxy böyle bir akşama hiç katılmadı ama kızlarla oğlanların birlikte seks filmi seyredip gülüştüklerini de duyuyor. Bir Walkman'i olsun isterdi Rookie. Belki de şu sıralar okula çok yaygın olan disk çalarlardan biri. O zaman can sıkıntısından kurtulur, yollarda yürürken müzik dinleyebilirdi. Parkta otururken saatlerce Eminem'e, Aşır'a, Puff Daddy'ye kulak verebilirdi. İngilizce, Almanca, Türkçe hangi dilden olursa olsun hip-hop müziği damarlarını tutuşturuyordu Roxy'nin. Söyleyenlerin isyan dolu sözlerini, dünyaya meydan okuyan tavırlarını kendisine çok yakın buluyordu. Ama evdeki televizyonda ne zaman bunları seyretmeye kalksa kanal değiştiriliyor, ya bir Türk dizisine ya da ağlayan şarkıcıların programlarına geçiliyordu. Ute Almanca programları gündüz seyrediyordu. Akşamları hiç kimse uzaktan kumandayı babasının elinden alamazdı. Roxy müzik dükkanlarına gidiyor ve kulaklığı başına takarak saatlerce hip-hop dinliyordu. Eminem, Aşır favorileriydi. Türk gruplarının hemen hepsini beğeniyordu. Bir gün kendisinin de hip-hop tarzı müzik için söz yazabileceğini fark etti. Hiç karar vermemişken, böyle bir şey planlamamışken birden kafasından bir şarkı sözü geçmeye başladı. Dünya birden dursa, ters dönmeye başlasa, hayvanlar insan olsa, insanlar hayvan olsa, zenginler fakir olsa, fakirler zengin olsa, fareler kedileri parçalasa, kuzular da kurtları, yeniden dağıtsak kartları, alt üst olsa bu dünyanın şartları, çiğnesek ayaklar altında, baba denen hırtları, o zaman yine gülümserim, o zaman yine gülümserim, sana ben boktan dünya. Bu sözleri hem Almanca hem Türkçe söyleyebildiğini fark etti. Kafasına duyduğu davul ritminin üstüne söylüyor da söylüyordu. Çağrışımları o kadar güçlüydü ki önceden hazırlanmadan ve söz yazmadan saatlerce rap söyleyebilirdi. Kelimeler bir nehir gibi akıyordu. Parmaklarını aynen televizyonda gördüğü zenci rapçiler gibi üçlü beşli sallıyor, arada uh ah sesleri çıkarıyordu. Bunu keşfettiği gün, belki de yıllardır ilk kez biraz rahatladığını hissetti. Artık şimdi kesinlikle hip-hop disklerine ve bir disk çalara ihtiyacı vardı.